Ayrım 56, sayfa 491, 44. kısım, Moskova, 27 Şubat, 14. Marx Bulvarı yakınındaki küçük parkta o gün öğleden sonra kimse yoktu. Küçük gölleri, düzenli bahçeleri ve ahşap köşkleriyle park, Çar Nikolay'ın en sevdiği yerlerden biri olarak ünlenmiş, daha sonra da KGB burayı kendi özel kullanımına ayırmıştı. Yüksek kayınlar gelip geçen merakların içerisini görmelerini önlüyor, dövme demir kapıda da milisler nöbet tutuyorlardı. Lukin parkın dışındaki BMW'nin direksiyonunda beklerken park kapısına yanaşıp duran Emka'yı gördü. Emka'dan sivil giyimli iki KGB görevlisi indi. Anna Oray bileğindeki kelepçeyle adamlardan birine bağlıydı. Birisinin verdiği erkek paltosu genç kadının omuzlarına bol geliyordu. Lukin BMW'den inip adamlara yaklaştı. Kelepçeleri çıkarabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Size daha fazla ihtiyacım olmayacak. Kelepçeleri çıkaran adamlar uzaklaştı. Lukin Anna'nın yüzündeki şaşkınlığı gördü. Kendinden büyük paltosu içinde savunmasız görünüyordu. Kapıdaki milise işaret edip kapıyı açtırdı. Sonra başıyla Anna'ya parkı gösterdi. Gel, biraz yürüyelim. Dar patikaların çevresi gümüş renkli kayınlarla kaplıydı. Uzaktan uzağa duyulan kent gürültüsünün dışında park sessiz ve huzurluydu. Havuza doğru yürürlerken Lukin ahşap banklardan birini gösterdi. Ne dersin? Oturalım mı? Eliyle bankın üzerinde birikmiş karları süpürdü. Oturduklarında genç kadının yüzüne baktı. Şimdi nasılsın? Beni neden buraya getirdiniz? Anna, sana söylemiştim. Silenski'yi ölü ya da diri bulmak zorundayım. Seninle dürüst konuşacağım. Şimdiye kadarki aramalarımızdan bir sonuç elde edemedik. Ölmüş de olabilir tabii ama ben hala hayatta olduğuna inanıyorum. Oldukça yaratıcı bir adam. Belki de Moskova'ya varmıştır bile. Onu bulmam için bana yardım edebilecek tek kişi sensin. Sana durumunu tekrar düşünmek için fırsat vereceğimi söylemiştim. Yine dürüst olup üstlerimin giderek sabırsızlandıklarını söylemek zorundayım. Cevap bekliyorlar. Üstelik de bu cevapları hemen istiyorlar. Eğer seni ben konuşmaya ikna edemezsem seni konuşturacak birini bulacaklardır. Daha önce anlattığım cinsten vahşice. Boşa zaman kaybediyorsunuz. Size daha önce de söylemiştim, size yardımcı olamam. Olamaz mısın? Olmak mı istemezsin? Size Moskova yolunda yardım edenleri tanıyorsun. Belki de bildiklerin arasında ipucu olabilecek, Silenski'yi bulmama yardım edecek ayrıntılar da vardır. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Anna, söylediklerimi bir daha düşünmeni istiyorum. Silenski hayatta kalmayı başarıp Moskova'ya varmış olsa bile planını gerçekleştirmesi imkansız. Kremlin'e ya da Stalin'in daçasına giremez. Sakın yanılma. Silenski er ya da geç yakalanacaktır. Üzerine düşeni yapıp bana yardım edersen senin için daha iyi olur. Baskı altında çözülmeyeceğini biliyorum. Senin kadar sıkıntı çeken birinin çelikten sinirlere sahip olması gerekir. Ama Lubyanka hücresine düşen en dayanıklılar bile sonunda konuşur. Oradaki ilaç kullanılıyor, değişik işkenceler uyguluyor. Oradakiler ilaç kullanıyor, değişik işkenceler uyguluyor. Senden daha cesur, daha dayanıklı insanlara bile hiç işlenmemiş suçları kabul ettirdiler. Tereddüt etti, sonra hayır anlamında başını salladı. Bütün bunlardan geçmeni istemiyorum. Bunlara değmez Anna. Nasıl olsa yakalanacak biri için hiç değmez. Lukin'in sesindeki bir vurgu Anna'nın başını kaldırıp yanında oturan adama bakmasına neden oldu. O yumuşak kahverengi gözlerde yine o acıma duygusu vardı. Benim acı çekmemi istemediğinizi söylediğinizde gerçekten samimi miydiniz? Tabii, ben hayvan değilim Anna ama eğer ben başaramazsam işkence göreceksin, canın yanacak. Düşündüğünden çok daha korkunç şeyler olacak. Öyleyse beni bu acılardan kurtarmak için beni öldürmenizi istesem ne yaparsınız? Bunu yapamayacağımı biliyorsun. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Beni içinizde biraz insanlık olan biri olduğunuza inandırmak istiyorsunuz. Böylece size inanacağımı, size açılacağımı düşünüyorsunuz. Lukin içini çekip ayağa kalktı. Yeniden genç kadına bakmadan önce derin bir nefes aldı. Babam ne derdi bilir misiniz? İşe gerçekle başla derdi. Prensip sahibi biriydi. Belki de yaşadığı hayata göre gereğinden fazla prensipli. İşe gerçekle başlamak istedim. Sana konuşmamakta direnirsen olacakları anlatmaya çalıştım. İmkansız bir durumda olduğunu biliyorsun. ama eğer bana yardım edersen belki senin de bir geleceğin olabilir. Serbest bırakılmayacağımı biliyorsunuz. Doğru, ama ölümün yanında her seçenek mutlu bir çıkış yoludur. Nasıl bir seçenek? Eğer bana yardım edersen duruşman başlamadan önce savcıyla görüşüp idam cezası yerine hayat boyu gulag mahkumiyeti istemesini söylerim. Anna uzunca bir süre cevap vermedi. Bakışlarını ağaçlarda, yerdeki karda dolaştırdı, sonra başını kaldırdı. Hiç gulagda bulundunuz mu Binbaşı Lukin? Hayır. Öyleyse orasının nasıl olduğunu bilemezsiniz. Çünkü eğer bilseydiniz, ölümün çok daha iyi bir seçenek olacağını anlardınız. Orada dehşetten, açlıktan ve yavaş yavaş ölümden başka bir şey yok. Orada size bir hayvandan daha kötü davranılır. Size öğrenmek istediklerini anlatmam imkansız. Çünkü eğer hayattaysa, Silenski'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Bana inanıp inanmamak size kalmış. Ama ben doğruyu söylüyorum. Kaldı ki bilsem bile söylemezdim. O hücrelerdeki arkadaşlarınız bana istediklerini yapabilirler. Cevabım yine aynı olacak. Bize yardım edenlere gelince, Silenski'nin planı hakkında en ufak bir fikirleri yoktu. Onların isimlerini söylemem. Silenski'yi bulmanıza yaramaz. Sadece o kişilerin acı çekip ölmelerine neden olur. Yine de Moskova'ya vardığınızda ne yapmayı planladığınızı anlatabilirsin. Buradakilerin adlarını verebilirsin. Size sadece bir tek şey söyleyebilirim. Canınız cehenneme. Lukin başını öbür tarafa çeviren Anna'nın yüzündeki öfkeli meydan okumayı gördü. İşlerin buraya varmasından üzgünüm. Cesaretine saygı duyuyorum ama aptal bir kadın gibi davrandığını söylemek zorundayım. Aptalca, çünkü bu gereksiz bir cesaret. Aptalca, çünkü bir seçeneğin vardı. Bana yardım et, ben de sana yardımcı olmaya çalışayım. Bu seçenek hayatının geri kalan bölümünü bir toplama kampında geçirmek anlamına gelebilir. Bunun pek de iç açıcı olmayacağını kabul ediyorum ama öteki seçenekten çok daha iyi olduğu kesin. Durakladı. Ama kararın ne olursa olsun şu anın senin olmasını istiyorum. Anna başını kaldırıp kaşlarını çattı. Bu da ne demek? Lukin kapının yanındaki Milis'e baktı. Birkaç saniye sonra paşa göründü. Küçük bir kızın elinden tutuyordu. Çok güzel bir kızın. Kırmızı bir gocuğu, yün bir şapkası ve eldivenleri vardı. Ayaklarına da minicik kahverengi çizmeler giymişti. Çevresine kuşkuyla bakıyordu. Lukin döndüğünde Anna'nın yüzündeki şaşkınlığı, gördüklerine inanamamanın verdiği kararsızlığı fark etti. İnanmama ve şaşkınlık, hem sevinç hem acı. Çığlığı parkın sessizliğini yırttı. Saşa! Küçük kız adını duyunca şaşkın şaşkın sesin geldiği yöne baktı. Kararsız adımlarla annesine doğru yürüdü, dudakları titredi, ağlamaya başladı. Paşa kızın elini bıraktı. Anna kızına koşup kollarını aldı. Yanaklarını öpüp kokladı. Saçını okşadı. Kızın bütün endişesini sildi. Sonunda küçük kız annesinin kollarında ağlamayı kesti. Lukin bulunduğu yerden anne kızın buluşmasını uzunca bir süre daha fazla dayanamayacağını anlayıncaya kadar izledi. Anna'ya baktı. Gözleri buluştu. Bir saatin var dedi. Sonra yine konuşuruz. Silenski haritayı açtı. Irena'nın kullandığı Skoda'nın ön camından dışarıya baktı. Moskova caddeleri sarı troleybüsler ve kapkara egzoz gazlarıyla etrafı kokutan kamyonlarla doluydu. Kamyonların arasından küçük emkalar geçiyordu. Bir de şoförlerin yanında ciddi yüzlü Sovyet yetkililerin oturduğu birkaç parlak siyah limuzin. Irena küçük Skoda'yı içinden geldiği gibi kullanıyor, yoğun trafiğin içine dalıp çıkarken yolun üzerindeki buzlu çamura aldırmıyordu. Bir gezintiden başka her şeye benziyordu. Ama Silenski kısa süre sonra diğer bütün araçların aynı biçimde gittiğini gördü. Irena arabaların çoğunda ısıtma olmadığını, bu nedenle şoförlerin yola çıkmadan önce vodka içip ısınmaya çalıştıklarını anlattı. Kaldırımlar birbirlerinden farklı milyonlarca insanla doluydu. Ruslar ve Slavlar, kara gözlü Gürcüler, basık yüzlü, sarı tenli Tatarlar, Moğollar, Arbat'a, kentin eski ticaret merkezine vardıklarında Silenski uzaktan Kremlin'in altın kubbelerini gördü. Moskova ırmağının iki yanında da sadece sıvayla kaplanmış binalar göz alabildiğince uzayıp gidiyordu. Yarım saat boyunca kentin içinde gezindiler. Silenski bu sırada geçtikleri sokak ve caddeleri haritanın üzerine işaretledi. Sonunda Irena, "Şimdi ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. "Beni Dzerjinski meydanındaki KGB merkezinin önünde bırak." İrina şaşkınlıkla döndü. Çıldırdın mı? Bir saat sonra da Bolşoy Tiyatrosu'nun önünde buluşalım. İrina korkuyla hayır anlamında başını salladı. Artık beyinsiz olduğuna kesinlikle eminim. KGB senin peşindeyken benden seni kapıların önünde indirmemi mi istiyorsun? Beni arayacakları son yer orasıdır. İrina'nın dikkatsizce önünü kestiği bir otomobilden öfkeli bir korna sesi yükseldi. İrina da kornaya bastı, kolunu kaldırıp salladı. Salak! Savaşta ne kullandın İrina? Tank mı? Silenski'ye bakıp gülümsedi. Bir ziz kamyon. Gülme. İyi bir şofördüm. Sana söyledim. Yoldaki delilerin büyük bölümü sarhoş. Ben hiç olmazsa ayığım. Savaş bitti. Gaz pedalına basarken bunu unutma. En son isteyeceğim şey bir milisin bizi aşırı hız nedeniyle durdurması. Saçma. Üstelik dertten söz edene bak. Dzerjinski meydanında inmek isteyen ben miyim? Skoda Arbat'tan çıkmıştı. Silenski birden Kremlin'in kırmızı duvarlarını ve hardal sarısı binalarını gördü. Şekerleme renkli kuleleri göğe yükselen Aziz Vasilik Lisesi, parke taşı kaplı geniş bir yolun sonunda dikiliyordu. İrina Bolşoy yakınında bozuk yüzeyli dar sokaklara saptı. Birkaç dakika sonra geniş bir meydana vardılar. Meydanın ortasındaki görkemli çeşmenin suyu soğuk havada donup boruları parçalanması için kesilmişti. Troleybüsler, otomobiller, otobüs ve kamyonlar çeşmenin çevresinden hızla akıp geçiyordu. Meydanın karşı tarafında da 7 katlı sarı renkli dev bir yapı vardı. İrina binayı işaret etti. Dzerjinski Meydanı, KGB merkezi, gizli polis şefi Felix Dzerjinski buraya el koymadan önce bina bir sigorta şirketine aitti. Silenski ön cephede çift kanatlı yüksek meşe kapıyı gördü. Kapının üzerinde güçlü ışıklar, önündeki kaldırımda devriye gelen milisler vardı. İrina, Lubyanka hapishanesinin girişi arka tarafta, dedi. Çift kanatlı demir bir kapı, güvenlikte çok yoğun. Şimdiye kadar oradan kimse kaçamadı. Moskova'da kime sorsan sana bunu söyleyecektir. Gözlerini binadan ayıramayan Silenski'ye baktı. Arkadaşın orada olsa bile onu kurtarmayı düşünmek zaman kaybından başka bir şey olmaz. Bunu denemek intihar etmek demektir. Beni orada indir. KGB binasının karşısında meydanın sol tarafında dövme demirden yapılmış kemerli bir yeri gösteriyordu. Kemerlerin üzerindeki levhada Lubyanski geçidi yazılıydı. Kaldırım geçide girip çıkan insanlarla doluydu. Silenski girişin ötesinde renksiz ve zevksiz vitrinli bir dizi dükkana girdi. İrina geçide yaklaşıp kaldırımın kenarında durdu, vitesi boşa aldı. Bir işkence evinin yanında halka açık bir alışveriş yeri sadece KGB'nin aklına gelebilirdi. Silenski kapıyı açtı. Bir saat sonra Bolşoy'un önünde. İrina uzanıp Silenski'nin koluna dokundu. Dikkatli ol. Arabadan inerken kadına gülümsedi. Kapıyı kapatıp kaldırımdaki kalabalığın arasına daldı. Ayrım sonu. Sayfa 497.